Ayrım 12, Dersim, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 111. Ellerinde çıralarla gezen, çıplak ayaklı körlere ihtiyacı var dünyanın. Silahşörlerime kısa bir mola verdim, şafak sökmeden saldırıya geçtik. Çarpışa çarpışa Erzincan kapıda köprüye geldik. Ermenilerin direnişi çok çetindi. Benim de 800 kadar silahşörüm vardı, silah durumum iyiydi. İki gün önce Ermeni kıtalarının üstüne iki kere hem Kalaylı Deresi'nin kuzeyinde hem de Singeriç Tepesi'nde çevirmiş, gani gani silah almış, teslim olanları iki topla beraber Deli Halit Bey'e teslim etmişti. O da esirlerin hepsini kurşuna dizdirtmişti. Sırtını duvara dayayan Seyit bir sigara yerleştirdi dudaklarına. Bıyık ve sakal kıllarına gömülmüş gibi oldu sigara. Yalnızlığını köle prangası gibi taşıyan Sey Usen'e baktı. Esirlerin kurşuna dizilişinden rahatsız olduğunu tahmin etti. Sey Usen'in kendisinden nefret ettiği kanısındaydı. Herkes herkesin nefret etme hakkına saygı duysaydı, kan sesi biraz azalırdı yeryüzünde belki de diye iç geçirdiğini sanıyordu. Yeni kapıya geldik diye sürdürdü Seyit. Koca Erzurum dumanlar alevler içindeydi. Koskoca tahtadan yapılma bir binanın önünde durdum. Tutuşmuş ama yanmamıştı. Dumanlar içindeydi bina. Silahşörlerimle beraber içeri girince irkildim. Bir yığın insan, erkek, kadın, kız, çoluk çocuk, kan revan içinde üst üste yığılmıştı. Dumanlar içinde gezinen köpeklere, kedilere baktım. Dayanamadım, dışarı çıktım. Kapının önünde çömeldim. Mendilimle gözyaşlarımı sildim. Ermeniler mi öldürmüş? Başını kaldırıp Sey Usen'e bakan Seyit Rıza, şehirden kaçan Ermeni silahşörleri öldürmüş diye mırıldandı. Yanan taş anbarların önünden geçtim. Kuyu başında ağlayan ihtiyar kadınların yanına gittim. Secde edip ayaklarımıza kapandılar. Kuyularda ölülerin olduğunu söylediler. Şehirde Ermeniler var mı dedim. Silahlar kaçtı, diğerleri kaldı dediler. Düşündüm, korktum. Kadınlara dedim ki 3 sene önce bu şehirdeki bütün Ermenileri sürdüler. Dağlarda, derelerde kırdılar. Şehirde Ermeni olmaması lazım. Var var, hem de çok var dediler. Rus ordusuyla beraber geldiler. Rus ordusu Erzurum'u alınca Kırım'dan kaçıp fare deliklerine giren Ermenilerin hepsi Erzurum'a geldi dediler. Korktum, çok korktum. Kanlı karlara tükürdüm. Dumanı ciğerlerine çeken Seyit zorlu zorlu öksürdü. Bu öksürük bana Erzurum'un o amansız kış gecelerinden kaldı dedi. Seyit Rıza'nın sohbetini kırımlar, sefaletler, iç parçalayıcı manzaralar üzerine kurması Sey Usen'i sersemeşeye çevirmişti. Bu Dersim ne çektiyse sakalları kurumuş çeşmelerin muslukları gibi parlayan ihtiyarlardan çekti diye içinden söylenip duruyordu Sey Usen. Benden sonra Erzurum'a tabur kumandanı Diyarbakırlı Yusuf Ziya Bey, Deli Halit Bey, Yüzbaşı Ali Ravi Bey girdi. Bunları peş peşe müfrezeler, alaylar izledi. Karlar buz tutmuştu. Tükrüğün havada donduğu bir gündü. Kargaların sesinden başka ses seda yoktu. Donmuş ölüleri kemiren, birbirine hırlayan köpekleri seyre koyulmuştu silahşörleri. 15 yaralımız vardı, durumları çok kötüydü. Yanan ahşap bir binanın tahtalarını sökün, ha şuraya yığın, büyük bir ateş yakın. Ordu sıhhiyeleri gelene kadar yaralıları bu ateşin çevresinde dinlendirin dedim. Çoğu bizim aşiretten olan taburuma ev ev arayın, ilerleyin emrini verdim. Girdiğimiz evlerden birçoğunda zavallı Kürtlerin, Dadaşların, yerlilerin cesetlerine rastladık. Yatağında bağdaş kuran Sey Usen karnını karıştıran habis gurultuları dinleyerek esnedi. Karşı duvarın soğuktan çatlamış olabileceğini düşündü. Bacaklarındaki romatizmanın azarak kemiklerini çatlatacağından korktu. Ordu şehre girdikçe halk evlerden, izbelerden sokaklara çıkmaya başladı. Elbiseleri lime lime, yüzleri yanmış, gülen, ağlayan, kar üzerinde yalın ayak gezen, askerlerden ekmek isteyen insanlar çoğalmıştı. Şehrin şurasından burasından gelen hafif müsaademe seslerini kimsenin dinlediği yoktu. Alay kumandanı Erzurumlu Fazıl Bey ile Deli Halit Bey, şehirde gizlenen Ermenilerin açığa çıkartılması için emir verdiler kıtalara. Halkı da yardıma çağırdılar. Askerlere üst araması yapmayın, şehirde tifo ve tifüs salgını var diye de tembih ettiler. Evleri, ambarları, kümesleri, çatıları didik didik aramaya koyulduk. Koridordan gelen ayak seslerine kulak kabartan Seyit izmaritini söndürmeden köşedeki tuvalet deliğine doğru fırlatıp attı. İnsanlara kendi inkarından bakan Sey Use'nin korku ve kuşku yumağı kesildiğini sezinledi. Gözümün irfanı, gönlümün tufanı İmam Hüseyin, sen bu adama yardım et diye iç geçirdi Seyit. Başkalarının sevgisini yağmalayan, başkalarının hayatını kendi aç hayatına mükellef bir sofra eden insanların dar günlerde korku canavarına yem olduğunu düşündü. Şehirden kaçamayan Ermeniler korkularından aklın izanın alamayacağı yerlere gizlenmişlerdi diye hırıltılı bir sesle sürdürdü Seyit. Tandırdan, kuyudan çıkarılanlar, bacadan indirilenler, tahtadan yapılan un ambarlarına, elbise sandıklarına girenler, gübre saman ot yığınlarının altına gizlenenler, çatı katlarına, kümeslere, minarelere sığınanlar, evin, ambarın, ahırın altında kazdıkları inlere sıkışanlar, kağnı arabalarının, faytonların, kızakların altına tutunanlar ki anlatmaya söz aciz kalır. Hepsini topladılar, götürdüler, kurşuna dizdiler. Sen de mi dizdin dercesine Seyit'e baktı Seyhusen. Seyit'in gözlerini doğan pençesinde çırpınan serçeye benzetti. Gül şerbetinde boğulan kırmızı karınca sürüleri canlandı gözlerinin önünde. Seyit'in ağzından çıkan her sözün sağır olduğunu sanıyordu. Her sözü sağır olan bu sağır adam, ağzından söz yerine gül dökülen ulu Kureyş'in soyunu Kırım'a sürüklemişti. Kureyş amların en büyük hatası balın petekle uzlaşması gibi gelip bu adamla uzlaşmalarıydı. Harami sofrasının kırıntısı kadar bereket var mıydı bu adamın vicdanında? Kırgan reisi Şatoğlu Salman'ın sözleri çınladı içinin kubbesinde. Seyit Rıza, Dersim'in dilini, damağını, avurt etini parçalamaktan başka bir işe yaramaz. Derin bir soluk aldı, sırtını duvara verdi. Erzurum'un işgali sırasında Ruslara karşı direnen Kürtoğlu Hüseyin'le 7 arkadaşını bir Ermeni ele vermiş. Ruslar da bunları götürmüş, boyunlarına ilmek geçirmiş. İbret olsun diye iç kalenin burcundan sallandırmışlar. Erzurumlu bir ihtiyar Kürt Ermeni kalabalığının içindeki bir ihtiyar Ermeni'nin yakasına yapıştı. Aha buldum dedi. Kürtoğlu Hüseyin'i ele veren budur. Tüh dedi, yüzüne tükürdü. Ermeniler Erzurum'dan topyekün sürüldüğünde ben ağladım dedi ihtiyar. Gittim bir Türk zabitiyle bir Alman zabitinin ayaklarına kapandım. Yalvardım, ağladım, bunları sürmeyin dedim. Bunlar ciğerimizin yarısıdır. İnsan yarım ciğerle nasıl yaşar dedim, dinletemedim. Bunlar sürüldüler, kırıldılar, ibret almadılar. Kaçıp kurtulanlar gittiler. Rus ordusunu getirdiler, bizi kırdılar, perperişan ettiler dedi ihtiyar. Ermenileri gizlendikleri yerlerden orduyla beraber çıkarıp getiren halk galeyana geldi. Ellerinde kordalar, dirgenler, Rusların topora dediği marangoz keserleri, baltalar vardı. Ermenilere saldırdılar. Bir bağırtı, bir kan, bir revan. Bir şey diyemedim, subaylar vardı. Geri çekildim, gittim bir duvarın dibine çöktüm, sessiz sessiz ağladım. Üzerinden battaniyeyi atan Seyhusen ne yapacağını bilmez bir halde, köşedeki lağım deliğinin başına dikelip işedi şorul şorul. Ölülerin üzerine işiyormuşçasına kahredici bir duyguya kapıldı. Duyumlar, çağrışımlar, kuşkular, özlemler, umutlar ve korkularla dolu zengin hayal hazinesinin birileri tarafından yağmalandığını, her geçen gün biraz daha korkuluğa döndüğünü düşündü. Bakışlarında azarlamanın ve dayağın izlerini taşıyan, tersine dönmüş tembil bir soru işaretini andıran karısı Bese canlandı üzerine işediği ölülerin arasında. Seyit Rıza ile kendisi arasında ortak bir noktanın olduğunu hayretle fark etti. Onun da karısının adı Bese, benim de diye içten söylendi kendi kendine. Bilinmeyen yanını aramaya çıkan ve asırlık bir derviş gibi sakalını sıvazlayan Seyit, Seyhusen'in sohbete işediğini, işerken horoz ibiği gibi her yana sallanan garip düşüncelerle dolu olduğunu sezinledi. Bacası eğri olup da dumanı doğru çıkan insanların hanesine yazdı onu. Dünyanın ellerinde çıralarla gezen, çıplak ayaklı körlere ihtiyacı var Seyit Rızo. Yoksa düzelmez. Her neyse, sen devam et. Seyuse'nin yatağına bağdaş kurup battaniyeyi dizlerine çekerken söylediği bu sözün derinliğine dalmadan zorlu zorlu öksürdü Seyit. Rüyamda Dersim'in her dağına bir tüfek verdim. Hiçbir dağ verdiğim tüfeği almadı. Dünya düzelmez. Her neyse, sen devam et. Öksürük nöbetinin sayesinde Seyuse'nin mırıltıları hallaç osuruğu gibi araya gitti. Hiçbir şey duymamışçasına burnunu mendiline sümkürdü Seyit. 9. fırka kumandanı Rüştü Bey'i karşıladık ilkin. Beyaz bir ata binmişti. Güzel bir adamdı. Kambur bir ihtiyar kendisini Kabe taşının önünde sandı. Atın ayaklarına kapandı. Allah'ım, Allah'ım dedi. Bir garip, bir yabani güvercin gönder de gelsin kamburumda yuva yapsın Allah'ım dedi. Rüştü Bey toplanan çıplak şamatalı halka kısa bir nutuk çekti. Bu dünyada dedi, boşalan fişek kadar boş yer var. Her biriniz bir boş yeri doldurun. Yıkıntılarınızı kaldırın, yaralarınızı sarın. Ağzımdan çıkar her emrin eteğine yapışırsanız selamete kavuşursunuz dedi. Daha sonra Kazım Karabekir Paşa geldi. Şehir 7'den 70'e ayağa kalktı ki şaşırdım. Kapı mazgalının açılmasıyla Seyuse'n ayağa fırladı. Uzatılan iki ekmeği alıp ranzasından sallandırdı, telise koydu. Yaralı silahşörlerimi aldım. Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı kışlaya götürdüm. Burada ameliyat masaları kurulmuştu. Kışla sedyelerde inleyen yaralılarla doluydu. Ameliyat işleri 10-15 Ermeni hekimin sırtındaydı.
Ermeni hekim mi diye afalladı Seyuse'n.
Sürgünler, kırımlar sırasında ordu kendi emri altında olan hekimlere, silahhane ustalarına, tamircilere, terzilere, kunduracılara dokunmamıştı. Bunların hepsini sünnet ettirmiş, maaşa bağlamıştı. Dışarıdan gelen tekne seslerine kulak veren Seyit gurt diye yutkundu. Odun ateşlerinin üzerinde kaynayan bakır tasların içi usturalarla doluydu. Kalın Amerikan sargı bezleri bitlendiği için kaynar sulara atılmıştı. Ellerindeki bıçaklarla kaynar sudan çıkarılan bu bezlerin üzerindeki kara bitleri kazıyan askerler vardı. Yaralılar çoktu. Benim silahşörlerin ameliyatı geceye kaldı. Usturalar iç yağından yapılan mumların ışığında çalıştı. Gaz yağı tükenmişti. O zamanlar şeker de gaz yağı da Rusya'dan gelirdi. Seferberlikte her şey kesildi. Seyit'ten ziyade kurduğu hayallere diken gibi batan kendi iç seslerini dinliyordu Seyuse'n. Bunca yıldır yürüdüğü yolun yağlı bir urganın kör düğümünde sonuçlanmasını kabullenemiyordu bir türlü. Ağır yaralılarımızı Hilali Ahmer Hastanesi'ne yatırdık. Deli Halit Bey'le konuştuktan sonra silahşörlerime, Dersim'e dönme emrini verdim. Ruslarla Ermenilerin Erzurum yöresinde halka zorla yaptırttıkları toprak tahkimatlarda, kazılmış siperlerde, tabyalarda terk ettikleri silahları katırlara yükledik. Karlı dağlarda dumanlardan geçip Dersim'e getirdik. Karaköse mahallesindeki medreseyi askeri depo yapmışlardı. Bu depodan sandık sandık mermi aldık. Çok sevdiğim İvekek elimden gelse bu Aziziye tabyasını da yükler götürürdüm Dersim'e dedi de o soğuklarda güldürdü hepimizi. Seyuse'n zayıfladığını, tüy kadar hafiflediğini ama kendisini dağ kadar ağır hissettiğini fark etti. Tüyün dağ ağırlığıyla yaşaması Azrail'in iyice uzaklaştığının bir belirtisiydi. Kara saplanan kekliği çıkarmayın derdi rahmetli anam diye iç geçirdi. Bırakın çabalaya çabalaya kendisi çıksın. Gider bir başka yerde kara saplanır da kendi gücünü uyutur. Gelsin Hızır beni çıkarsın diye bekler. Anasının yeni doğan bebekleri kara sokup çıkarışı canlandı gözlerinin önünde. Seyit'in konuştukça sallanan sakalına baktı. Onun tüfeğine nasihat edeceğine tüfeğinin nasihatını dinleyen bir sakallı olduğunu düşündü. Döndüm arkama bir baktım ki benim yiğit silahşörüm Kirmon'un milisleri gibi giyinmişler. Başlarında Rus askerlerinin giydiği kuzu derisinden kar külahları, sırtlarında uzun kaputlar, ayaklarında keçe çizmeler vardı. Rusların dragon dediği nizami süvarilerin omuzdan aşırmalı, çok güzel nakışlanmış fişeklikleri vardı. Tomar tomar getirdiler silahşörlerim, Dersimlilere hediye verdiler. O zamanlar Erzurum'da bir mecidiyeye satılan bir çift asker ekmeği 10 tüfekten daha değerliydi. Millette ekmek yoktu, buğday kumandanlıkta vardı sadece. Ottan, samandan, patatesten başka bir şey satılmazdı. Koridordaki ayak seslerini kapının şangırtıyla açılışı izledi. ''Seyit Rıza, ayakkabılarını giyin gel.'' diye gürledi harputlu gardiyan Cebo. Yanında iki askerle bir gardiyan daha vardı. Fare lağım ve tütün kokusunun ağırlığı altında yekinip ayağa kalkarken asılmaya götürüldüğünü düşündü. Soluğunu kesercesine dövünen yüreğinin asılmadan önce duracağından korktu. Yatağının üzerinden askerlerin potinlerini seyreden Sey Usen'e hakkını helal et diyecekken vazgeçti. Başka bir şey için çağırmış olabilirlerdi. Baş gardiyanlıktaki asker ve gardiyan kalabalığını görünce korkusu iyice arttı Seyit'in. Oğlu Hüseyin Resik'i görmeden öldürüleceğine inandı. İnsanlar şafak üzeri asılırlardı. Güneş gök kubbenin zirvesine tırmanmıştı. Demek ki kurşuna dizeceklerdi. Seyit iki gardiyan ve bir manga askerin arasında kelepçesiz yürüyerek adliye binasına geldi. Savcılık odasının önündeki banka oturunca derin bir soluk aldı. Savcı yemeğe çıkmıştı. Seyit'in ifadeye getirileceğinden haberi olan Şadıllı aşiretinden dava vekili Ali Efendi ile arkadaşı Bahri adliyeye geldiler.
''Merhaba, hoş gelmişsin rehber Rıza.'' diyerek eğilip ihtiyarın elinden öptü Bahri. ''Nasılsın, iyi misin?''
''Hak razı olsun, iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum.'' diye sevincinden gözleri ışıldadı Seyit'in. ''Sen nasılsın? İyisin inşallah.''
Şadıllı aşiretinden bir kesiminin milisleşmesinde önemli roller oynayan Ali Efendi'yi cezaevinde görevli tüm askerler ve gardiyanlar tanıyordu. Sık sık kumandanların ve savcıların yanında görülen, daktilosunu her yere kuran, tutuklulara tercümanlık yapan, Mazgirt'e ve Elazığ'a gelen aşiret reislerine ve milis başlarını kumandanlara, bürokrasiye götüren, sürgün kafilelerinden hastaları ayıran, sürgünden adam kurtaran güçlü bir adam imajı yaratmıştı çevresinde Ali Efendi. Ali ile çok güvendiği Bahri'nin oynadığı rolü iyi bilen Seyit, oğlunun idamdan kurtarılıp sürgüne gönderilmesi için onlardan yardım istemeyi akıl etti. Uçurumdan düşen bir insanın zehirli bir örümceğin uçurumdan inerken salgıladığı ip incecik ipe el atışına benzetti bu isteğini Seyit, vazgeçti.
''Beni oğlumla görüştürmediler Bahri. Bir yolu var mı? Nasıl görüşürüm ben? Hem sonra beni buraya niye getirdiler?''
''Meraklanma baba, biraz sonra savcı gelir, seninle konuşur, ifadeni alır, yine mahpushaneye gönderir seni.''
''Sen büyüksün ya Sıpelaya Hızırî.'' diye iç geçirerek rahatladı Seyit. Dipnot, ak giysili Hızır.
Oğlunu getirdiklerinde hemen hastaneye gittim diyerek Seyit Rıza'nın yanına oturdu. Kan revan içindeydi, durumu çok kötüydü. Kolundan, baldırından, kaburgalarından bomba parçaları çıkardılar. Doktorlar umudu kesmişlerdi. Sonra nasıl olduysa canlandı, gün geçtikçe de kendine geldi. Küçük oğlunun masal kahramanı Rosbin Tecer'in soyundan geldiğini düşünen Seyit, ''Sevaptan kaçan, günahtan korkan garip bir gençtir o.'' dedi. ''Savcıya söylesem görüştürür mü beni oğlumla?''
''Ben hallederim, sen gönlünü hoş tut.''
Kuzunun meleğişi kurdu ikna eder mi? Kurdu kurt ikna eder diye düşünen Seyit sevincinden uçacak gibiydi.
''Hüseyin Resik'e yaralıyken hastanede çok iyilik ettim. Bir gün kumandanlar dedi ki git ona söyle babasına mektup yazsın, teslim olmasını istesin. Ben de gittim, kumandanların bu isteğini kendisine bildirdim. Böyle böyle dediler, ne dersin Hüseyin?'' dedim. ''Beni tersledi. O günden sonra çingene bahşişi kadar değer vermedi bana. Sandı ki bu fikir benimdir.''
''Kızma Bahri Bey, gençtir.'' diye mırıldandı Seyit. ''Biraderleri öldürülmüş, köyü bombalanmış, ruhunda gövdesinde derin yaralar açılmış.''
''Yo yo, ben kızmadım rehber Rıza.'' diye ihtiyarın elini tuttu kibarca. ''Hayat sofrasının sütüne çoban ekmeği gibi ufalanmış adamım ben. Öyle küçük şeylere kızmam. Yani demem o ki beni yanlış anladı. Yoksa o teslim olmuş, bu olmamış, bunlar benim işim değil, devletin işidir. Bilmem anlatabildim mi babo?''
''Tamam, anladım Bahri Bey, mesele değil.'' diye zoraki gülümsedi Seyit. Tam bu sırada Elazığ İstiklal Mahkemesi Başsavcısı Hatemi Şahamoğlu geldi. Askerler hazır ola geçti. Bahri Efendi ayağa kalktı. Seyit kılını bile kıpırdatmadı.
Başsavcı yanı başında yürüyen yazıcısına içeri al diyerek Bahri Efendi'nin selamını gülümseyişle karşılayıp odasına girdi. Seyit'i tepeden Hint orozu gibi kesen yazıcı, "Buyurun başsavcı bey sizi bekliyor Rıza ağa," dedi. Kapıyı tıklattıktan sonra Seyit'i içeri aldı. Önündeki kalın dosyayı karıştıran başsavcı, "Buyurun şöyle oturun Rıza bey," dedi gayet kibar bir havayla. "Bizi günahının terazisi gibi kullanan zaman zaliminden kurtar ya İmam Bakır," diye iç geçirerek gösterilen sandalyeye oturdu. Başsavcının ön açıklamalarını büyük bir dikkatle dinlemeye koyuldu. Daha sonra kendisine yöneltilen soruları, "Haberim yok, yalandır, haşa, uydurmadır, iftiradır," gibi kısa cümlelerle peş peşe savunca, başsavcı başını dosyadan kaldırıp dayanılmaz bir sabırla koltuğuna yaslanmak zorunda kaldı.
"İnkara sığınıyorsun Rıza Bey, yakıştıramıyorum bunu sana. Fındığın, Cebrail'in, Ali Koç'un, Kamer'in birbirini tutan ifadelerini inkar ediyorsun."
Sıkıntı ve çıkmaz illetinden dolayı alt dudağı titreyen Seyit, "Ben fakir bir Rızo'yum efendi hazretleri," dedi titrek bir sesle. "Kötü bir şey mi yaptım ki inkara sığınayım? Benim bu değersiz ömrüm dersimden başka hiçbir yere sığınmadı." Yeleğinin cebinden çıkardığı saate bir göz attı başsavcı. Bir saatten beri yazıcıya bir tek işe yarayan cümle yazdıramamış olmanın verdiği gerilimi iki çay ısmarlayarak dağıtmaya çalıştı. Bir sigara yaktı, bir tane de Seyit'e uzattı. Seyit öksürüğünü bahane ederek almadı.
"Tunceli'nin silah deposu haline getirilmesinde senin büyük payın var Rıza Bey," diyerek dosyaya eğildi yeniden. "Dünya Savaşı'nın sonunda çekilen ordularımızın bıraktığı silahları katır kervanlarıyla taşıyıp Tunceli dağlarına yığanların başında sen geliyorsun. Bak burada hepsi kayıtlıdır. Balya madenindeki 1200 işçiye reislik yapan Kureyşanlı bir Süleyman Çavuş var. İstiklal Savaşı'mız sırasında İstanbul'dan Anadolu'ya geçirilen silahların bir bölümünü bu Süleyman Çavuş Dersim'e aktarmış."
"Onu Sey Hüsen'e sorun. Benim haberim yoktur."
"Kim o?" diye başını dosyadan kaldırıp Seyit'e baktı başsavcı.
"Şeyhan reisi, benim yanımda yatan."
"Ha, Seyit Hüseyin, o da az inkarcı değil. Sonra bakın," diyerek yeniden dosyaya baktı. "Ermeni tehciri sırasında kaçıp Tunceli'ye sığınan on binlerce Ermeni'nin getirdiği silahlar da Tunceli'de kaldı."
Sakalını sıvazlayan ve görevlinin getirip önüne koyduğu demli çaya bakan Seyit, "Doğru değil," diye mırıldandı yumuşak bir sesle. "Dersime sığınanlar baş açık, yalın ayak, aç kalmış, yollarda perişan olmuş silahsız insanlardı. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlardı."
"Devlet yalan mı söylüyor?"
"Haşa, ben öyle bir şey söylemedim ama oraya kim yazmışsa yalan yazmış."
"Tunceli'deki Ermenileri Erzincan'daki Rus ordusuna teslim etmeden önce silahsızlandırmışsınız. Sizin teslim ettiğiniz bu Ermeniler Türk ordusunun başına bela oldular. Çekilen Rus ordusunun bıraktığı silahlarla silahlandılar, bir Ermeni kalesi haline getirdiler Erzincan'ı."
Çayından bir fırt çeken Seyit, "Doğru değil," diye yeniden mırıldandı. "Bize sığınanlar itten aç, yılandan çıplaktılar. Onları biz teslim etmedik. Bize dediler ki Türk paşalarıyla Şafii Kürtler bizi her tarafta kırdılar. Bir gün gelir Dersim'de de kırarlar bizi. En iyisi siz bizi Erzincan'daki Rus ordusuna teslim edin. Dersim'in eski yerlilerinden dağını, toprağını, mezarını, ziyaretini sevip de gitmek istemeyenler vardı. Onlar kaldılar. İleride bir kırımdan kurtulmak için de kendi kendilerini sünnet ettirdiler. Zaten o zamanlar Dersimlilerin sünnetini de Ermeniler yapardı."
"Zaten Tunceli tarih boyunca devlete silah çekmekle kalmadı. İpten kazıktan kurtulan firarilere, kanun kaçaklarına da yataklık yaptı."
Bu suçlama karşısında susmayı tercih eden Seyit, "Başımız paşaların dövme demirden daha sert olan sözlerini yiye yiye çelikleşmiş. Ne konuşsan da kâr etmez," diye iş geçirdi. Babasının sözleri çınladı kulaklarında. "Biz yünsek Ermeniler de bir ucu bize bağlı, eğrilmiş iplik yumağıdır. Ben nasıl bahtı çiğner de teslim ederim. Kürt Rışvan aşiretinin reisi Besnili Yakup Paşa bile Koca Sultan Hamid'in fermanına uymadı. Malatya, Adıyaman, Besni Ermenilerini kanatlarının altına aldı, korudu." Başsavcı bir yığın soru daha sorduktan sonra iddianameyi diğerlerinin ifadeleriyle hazırlamaktan başka bir yolun olmadığını anladı. Başsavcının kravatını sabah aydınlığında mor yakut gibi parlayan uzamış ölü tırnaklarına benzetti Seyit. Bir yığın soru sormasına ve dersimi suçlamasına rağmen onun yumuşak bir adam olduğu kanısına vardı.
Tunceli'nin geleceğini düşünüyorsan eğer, bir teslim ol çağrısı yaparsın dağdaki halka. Çoğaltır uçaklarla yayarız isyan bölgelerine. Yoksa gelecek yıl devlet Tunceli'yi sığındığı mağara karanlığında boğacak. Olan masum halka olacak. Belki seni dinlerler. Bu iyiliği yap halka.
Ben kimim ki beni dinlesinler diye mırıldandı Seyit. Siz bir iyilik yapsanız da beni Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile görüştürseniz belki o zaman bir çıkar yol bulunur.
İrkilircesine dik dik Seyit'e bakan başsavcı imkansız dedi. O seni genç cumhuriyete silah çeken, kanunsuzları koruyan bir Seyit olarak bilir. Onun istediği Baytar Nuri'yi, Hasan Ayrı'yı teslim etmedin. Dersin Moğollara boyun eğmedi, bunlara mı boyun eğecek diyen Ali Şer'i de teslim etmedin. Görüşür mü seninle hiç? Senin teklifini Gazi Hazretlerine bildirebilecek cesaretle bir insanın olduğunu da sanmıyorum bu memlekette.
Başsavcılıktan çıkarken, azgın zaman aygırının yularını elimizden kaçırdık bir kere. Hızır sonumuzu hayır etsin diye söylendi içten içe. Ayaklarının altındaki delinmiş hasırların sesini, iniltisini duyan güzel insanların hepsi çekip gitti bu dünyadan. Bir korkuluk kadar ruhsuzlaştı koca dünya.
12. Ayrımın sonu. Sayfa 120.